Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. Efendim, Mesnevi ile İlahi Aşk'ta uzun bir yolculuğun şimdiki bölümünde, şimdiki durağında yine Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi'nin bugün de bizlere hem gönüllerimize hem hayatlarımıza, işte şimdi şu anımıza, şu anda bizi izliyorsanız sizin de şu an bulunduğunuz hal neyse o hale neler söyleyeceğini bu beyitlerde, bugün işleyeceğimiz, konuşacağımız, sohbet olunacak bölümlerde neler olduğunu hep beraber dinlemek üzere buradayız. Yeni Kapı Mevlevihanesi'ndeyiz. Kıymetli Hocam, geçtiğimiz hafta Mesnevi ile İlahi Aşk programımızda padişaha cariyenin hastalığını söylemişti hekim ve hastalığın tedavisiyle ilgili de formül vermişti. Hatta bendeniz hemen vazifemi yerine getirmek kabilinden mutlaka hatırlatın diye söylemiştiniz siz de. Niye o hastalığın tedavisi gibi görünen Semerkant'taki kuyumcuyu davet ederken öyle kıymetli eşyalar, altınlar, gümüşler söylenmişti? Niye öyle bir davet yapılmıştı? Bunu programın başında söylememi söylemiştiniz. Öyle başlamış olalım programı.
Biz tabii arada bir bunu lafzen de ifade ediyoruz ama aslında her konuşmaya başlarken hamdele, salvele, besmeleyi unutmamak lazım. Fakat kıymetli seyircilerimizin programları, televizyon programlarına bir alışılmış bir tarzları var. Fakat şunu söylemek icap eder ki biz programa başlamadan evvel muhakkak fatihalarımızı okuyup besmelemizi, hamdelemizi, salvelelerimizi yapıyoruz. Yani Bismillah, Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okunuyor. Sonra yine konuşmaya başlamadan evvel Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain diyerek ashabını ve ehli beytini de Efendimiz'den ayırmadan salatu selam ediyoruz. Ve kıymetli seyircilerimize tabii o usul üzere selamlıyoruz. Yani Allah'ın rahmeti, selamı inşallah üzerlerine olsun ve inşallah bizler konuşurken onlara hep güzel şeyler aktarabilelim. Allah bizi bunda muvaffak eylesin. Yanlış bir şey söyletmesin. Yanlış bile söylüyor olsak Cenab-ı Hak o sözleri doğru anlamayı ve doğru anlatacağımız şekilde bizlere de ihsan buyursun.
Eyvallah. Amin.
Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi Mustafa kardeşim, aslında televizyonculuk işini yapanlar, televizyon sektöründe çalışanlar, televizyon programı yapanlarla oturup konuştuğumuzda şöyle bazen serzenişte bulunurlar. Ya İstanbul'un fethini çekemedik. İşte çektiler, nasıl oldu gördük. İşte falancayı yapamadık. Ya şu adamlar gibi film çekemedik diye konuşuyorlar. Ben bugün programa şöyle başlamak istiyorum. Biz sohbeti çekemedik henüz. Yani televizyonculuk başarısı Türkiye'de ne zaman olacak? Bizim eriştiğimiz sohbet halakalarındaki havayı birebir televizyon ekranına yansıtabilecek derecede bir görsel malzemeyle ve teknikle bunu başarırlarsa, ben buradan televizyon seyircilerine, televizyon sektöründe bulunanlara söylüyorum, tiyo veriyorum hatta. Hani bir şey olduğum için değil. Ama bu işin sırrı bu. Niye saatlerce bir sohbet halakasında biz sıkılmadan dinlediğimiz halde aynı hoca efendiyi, belli hocaları, belli kıymetli insanları televizyona çıkarttığımızda onları dinleyemez hale geliyoruz, esniyoruz, uykumuz geliyor. Neden? Efendim, televizyon tabii ki sohbet gibi değildir. Orası öyle. Ona bir şey demiyoruz. Birebir görüşmenin kendine ait bir sinerjisi ve enerjisi vardır. Fakat şu da var. Televizyon tekniğini kullanırken, televizyon programı kalıplarının içerisine girerken biz kendi sohbet zevkimizi de bu sektöre kurban ediyoruz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Padişah Cariye hikayesinde hep şu tereddütü yaşıyorum. Her program ama. Ya uzatıyor muyuz? Acaba şöyle mi anlatsak, böyle mi anlatsak? Ya pratik gitsek diye düşünüyorum. Fakat olmuyor. Olmaz. Yani nasıl olsun ki? Öteki türlü veterelerle süslersiniz, yazarsınız, çizersiniz. İnsanlar hemen oradan alırlar, okurlar. Fakat sohbetteki asıl murat şudur. Bunu daha evvel programlarda da 7-8 program evvel de konuştuk. Cenab-ı Pir buyuruyor ki benim anlattığım kıssalarda hemen neticeyi istersiniz. Halbuki ben size sohbette size anlatılmak istenen manayı aktarırım. Ama siz ille de hikaye tamamlansın diye o müfredatı beklersiniz ve sohbetten düşersiniz. Ne yapayım? Sizin muradınıza uysun diye kendi yapmak istediğim sohbeti erteleyeyim. Hadi bari hikaye anlatayım diyor. Şimdi mesnevi okumaktan murat eğlenmemişse bir şey diyemem. Ama mesnevi okumaktaki murat hakikaten bir menzili fark etmek, idrak etmekse o zaman tamam. Yani eksik bu iş. Olmaz. Şimdi bakın burada çok basitmiş gibi görünen bir şey var. Siz de formülüze ettiniz, o tabiri de hatta kullandınız. İşte cariye rahatsızlandı, öyle değil mi?
Eyvallah.
Bir hekim de durumu fark etti. Cariye neydi? Nefsi insaniydi. İşte hekim orada nurlanmış, kalbi nuraniydi. Kalp nurlanırsa ne olur? Yeni açanlar için bir defa daha aktaralım. Kalp ruhtan haber verir diyorlar. Hayır. O kalp o kalp değil. Bir insani kalp vardır. O size ruhunuzdan haber verebilir. Ama bir de nurlanmış bir kalp vardır ki o Allah'ın nurundan, ruhundan ruh üfürdüğü, ruh-i izafinin yansıdığı en yüksek şeydir, şekildir. Bizim vücudumuzdaki unsurdur. Unsur kelimesi de çok güzel. Nusretten geliyor, yardımdan geliyor çünkü unsurda. Dolayısıyla Allah Teala'nın nuruyla, Efendimizin nuruyla cilalanmış bir kalp, daha evvel de anlattığımız gibi, kalbin en yüksek derecesini ifade eder. O sadece aklı değil, sadece nefsi değil, ruhu da peşinden sürükler. Bir de ruhla yeni tanışan kalp vardır. O daha çocuktur. Yani kalbin evreleri var, nefsin evreleri var. Anlatabiliyor muyum acaba?
Hocam.
Hani bebeğe de insan dersiniz, insan eyvallah. Evladı insan dersiniz. 70 yaşındaki kişiye de insan dersiniz. Öyle değil mi? Fakat oradaki insan oluş suretle alakalı bir ifadedir. Fakat onun insan oluşu, insanlığından bahsetmek isterseniz safhalarını, biyolojik safhalarını, işte alametlerini, alim, zalim, şakî, sait gibi vasıflarla o insanın nasıl vasıfta olduğunu anlatırsınız. Dolayısıyla kalp denildiğinde herkesin bildiği kalp değil. Burada anlatılan kalp Allah'ın nuruyla nurlanmış, ruh-i izafiyle arkadaş, onunla sırdaş olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurun üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde kandil gibi yanan kalp demek. Böyle bir kalp ruhu da peşinden sürükler. Hangi ruhu? Allah'tan gelen ruhu mu? Onu hiçbir şey peşinden sürükleyemez. O hiçbir şeyle ilgilenmez. O ruh-i izafidir. Allah irci'yi emrini verdiğinde Allah'a gider o. O bizim ne günahımızla ilgilenirmiş, ne sevabımızla ilgilenirmiş. Hiç bakmıyor, dönüp bakmıyor bile. Allah'tan gelmiş, Allah'tan kopmuş. Allah tecezzi kabul etmez tabii. Yani Allah'ın bizzat ve nefaktu fihi min ruhi diye buyurduğu ruh ki, o ruh bizim ne iyi amelimizle ne kötü amelimizle meşgul olur.
Niye içimizde peki hocam? Ya da niye i̇çimizde bizim, değil. Niye bizimle?
O ruha ruhu izafi diyorlar. İçte mi, dışta mı, hariçte mi, arkada mı, yanda mı bilinmiyor. Bizimle kayıtlı.
Bizimle kayıtlı.
Çünkü Adem'i mükerrem kılıyor Hazreti Allah. Şerefini o ondan alıyor. O yüzden insanın ebed duygusu vardır. O yüzden insanın geleceğe kalma duygusu vardır. Ölümsüz olma duygusu
bir var. Bir münasebetimiz var ama o halde.
Tabii münasebet olmaz olur mu? O münasebeti sağlıyor. Fakat o ondan geldiği için ve senin onunla tam bütünleşmen mümkün olmadığı için Allah Teala o celal tecellisine bir cemal tecellisi olarak nuru Muhammedi'yi mahfaza yapıyor. Yani o görünmeyen bir enerji, biz ışığını gördüğümüzse nuru Muhammedi. Sonra farzlarla, vaciplerle, amellerle onun etrafına bir fanus gibi onu çerçevelemek üzere bize de işçilik düşüyor. Bir ömrü biz o nuru muhafaza etmeye çalışırız vesselam.
Eyvallah.
Bir ömür buna çalışırız. Allah o nuru bizde söndürmesin.
Amin.
Biz söndürecek hamleler yapsak da Cenab-ı Hak bizden o nuru gidermesin inşallah. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdube aleyhim veled dalin manasında söylenmiş. Şimdi kuyumcu meselesini anlatırken dedik ki hekimi gaybi orada kalp. Cariye nefis meselesini söyledik. Kuyumcu Semerkant'tan dolayı Semerkant neydi? Nefse emmareyi işaret. Nefse emmarenin bir hastalığıydı. Neden? Nefse emmarede çöreklenmiş, nefse emmarenin sakini. Nefse emmare dediğinde hemen aklına gelen bir şey vardır. Nasıl hani Kayseri dediğinde pastırması aklına geliyor. Ha, Kayseri'ye gidersin de hiç pastırma yok denildiğine şaşırmaz mısın? Nefse emmare denildiğinde de bunun askerleri var. Sokağı var, caddesi var. Ne? Kibir. Kibirsiz bir nefse emmare yoktur. Ama ben nefse emmare gördüm, adam nefse emmareden kibri yok. Başka nefis dairesindendir o. Ya kibrini görmemişsindir, ya nefsini bilmiyorsundur. Kibirle nefse emmare beraberdir, onsuz düşünülemez. İstanbul Sultanahmet'siz, Ayasofya'sız düşünülemediği gibi.
Eyvallah.
Haset, kin, gadab, şehvet, zillet, tamah, hırs, bunların kini söyledik. Buhul, cimrilik yani. Şirk, küfür, zulmet, cehalet. 11 sıfat diyen var, 12 sıfat diyen var, 9 sıfat diyen var. Fakat bunların işte şubeleri şudur. Mesela işte kibirden haset de oradan çıkar, bilmem de buradan çıkar, dalları budaklıdır deniyor ama hani çoğaltmak istersen çoğaltırsın, azaltmak istersen azaltırsın. Nefse emmare zaten bunları barındıran yere diyor, yani deniyor aslında. Dolayısıyla nefse emmarenin yeryüzünde bir haritası yok. Bunları ne barındırırsa orası nefse emmare kabul ediliyor zaten. Aynı Müslümanın teslim olmuş bir insanın da aslında dünyada yeri şuradadır diye adresinin olmaması gibi. Hazreti Pir buyuruyor ki beni Konya'da aramayın diyor. Aşıkların gönlünde arayın buyuruyor.
Eyvallah.
Tarık bin Ziyad Cebeli Tarık'tan geçerken öyle rivayet ederler. Gemileri yaktırdığı veya gönderdiği rivayet edilir. Diyorlar ki vatanımıza nasıl döneceğiz? Allah'ın, Allah dininin hakim olduğu yer sizin vatanınızdır. Siz dininizi yaşayamıyorsanız zaten siz ne demeye vatan arıyorsunuz? Dininizi yaşadınız zaten vatan sahibisiniz diyerek söylemiştir. Bu sözü yine yakın tarihte son sadrazamlardan Said Halim Paşa'da. Herkes yalısını bilinmesini bilir ama o hazretinde bir sözü vardır. İttihadı İslam fikrine mensup olan zatlardandır. Bendeniz öyle biliyorum en azından. Müslümanın vatanı dinin hakim olduğu yerdir diyerek bir söz sarf etmiş. Bu sözünden dolayı da çok sıkıntılar çekmiştir. Tanzimat'tan sonraki Eyvallah. Dönemde taklit zihniyetinde. Şimdi şunu anlatmak istiyoruz. Semerkant'ta kuyumcu denildiğine göre Semerkant'ta yerleşmiş. Semerkant neydi? Nefse emmare şehri neremizdi? Nefse emmare. Yani bir kere bunun gönlü Semerkant'ta. Cariye Semerkant'a nispet ediyor kendisini. Semerkant'la alakalı bir şey var. Ama ne? Nefse emmareye takılmış bu nefis ama bu nefsi insani hangi hastalık? Kuyumcu. Niye kuyumcu? Niye kuyumcu? Buradaki kuyumculukla alakalı bir anlatsam yoksa geçeyim mi bunu?
Yok hocam, geçmeyelim.
Geçeyim. Sıkıntılı olacak. Uzun sürecek biraz.
Hocam az evvel siz de söylediniz. Hani madem
böyle benim sözlerimle beni vurma şimdi.
Estağfurullah. Hani o tiyoyu da verdiniz madem hani belki onun bir şey olur, numunesi olur. Böyle biraz seve seve, sindire sindire dinleyelim bizler de.
Yani konuşalım ama hani Arnavut'un dediği gibi kılarım ama okumam demiş. Bir gün hatırlatırsanız o fıkrayı anlatırım inşallah. Şimdi şöyle mesele şu, yani anladığımız kadarıyla, şerhinden anladığımız kadarıyla şu. Oradaki nefse emmare şehri kabul ettiğimiz kuyumcu, heva ve hevesi temsil ediyor. Neden? Oranın altın ve gümüşü, ne kadar kaçak altın, gümüş bilmem ne varsa onlara bakıyor. Veya orada o işi yapıyor. Yani parlak bir iş.
Eyvallah.
Fakat buradan anlıyoruz ki, bu cariye makamında hikayede anlatılan nefis kibirden hastalanmamış. Hasetten hastalanmamış. Şirkten hastalanmamış. Heva ve hevesten hastalanmış. Yani heva ve hevesle alakalı bir takıntısı var. Orada kuyumcu olarak remiz ediliyor. Peki heva heves olduğunu nereden anlıyoruz? Şimdi oranın hükümdarı değil. Hükümdar olsa şirk olurdu. Mesela.
Eyvallah.
Veya kibir olurdu. Oraya gelen meta elinden geçiyor. Peki altın gümüş nedir? Altın gümüş her yerde kıymetlidir. Çok acayip. Yani çölde de kıymetlidir altın. Ya çölde kim harcayacak demeyin. Yani altın dünyanın neresine giderseniz gidin kıymetli değil mi?
Kıymetli hocam.
Kıymetlidir. Aslında insanlar tevhidin getirdiği huzuru ararlar. Herkes tevhidi arar. Fakat kimisi tevhidi ararken inkarda zevk bulur. O zevke kapılır, gider. Kimisi ikrarda ve ispatta bu zevki tadar. Allah'a rücu eder, Allah'a vasıl olur. Burada altın ve gümüş derken kuyumcunun eline gelen meta olarak biraz da kuyum işi yapan altın ağırlıklı olduğunu düşünürsek tevhide remizdir. Çünkü madenlerden yani Allah Teala'nın tevhidini madenlerden bir şeye nispet etmek isteseniz altındır o. En kıymetli. Tasavvuf yolunda salik belli bir mertebeye gelince artık alabileceğini almış, kendi kabını doldurmuş mahiyette bir kemal kesbederse ona diyorlar ki artık altın oldu bu. Gümüş idi, altın oldu. Evvel bakır idi, tenekeydi, kalptı. Sonra ne oldu? Gümüş oldu. Sonra simya geçirdi, altına dönüştü diyorlar. Tevhid eremizdir hep. Divan şiirinde, biraz da tekke şiirinde affedersiniz, altından bahsediyorsa, gevher olarak altından bahsediyorsa muhakkak orada bir tevhid alakası vardır.
Eyvallah.
Daha evvelde madenlerden ilk zikredenin altın olduğunu, o yüzden o ilk zikrinden dolayı da Cenab-ı Hakk'ın ona bir eşrefiyet, kendi madenleri içerisinde, hem cinsleri içerisinde bir izzet verdiğini ve cümle insanların da altının peşinden koştuğunu anlatmıştık. Peki kuyumcu dediğinizde altınla uğraşıyor. Yani bu tevhid mi? Burada iki espri var. Bir, nefse emmare şehrinde düzelmesi en çabuk olabilecek. Fakat çabuk da olsa uzun bir tedavi süreci gerektiren. Hafif vaka heva hevestir. Yani şehvettir. Şimdi diyecek ki bazı erbabı olanlar hop dur diyecekler şimdi. Sen ne yapıyorsun diyecekler. Şehvet adamı terk etmez. Şöyle eder böyle der. Tamam da. Şimdi kibir zerre kadar olduğu zaman adamı muhakkak öldürür. Ama bu şehvet ve heva heves nezle gibidir. Veya devamlı öksürükle kronik olarak ciğerin alerji olması gibidir. Tuttu mu diye kalırsın mesela. Ama öldürmez yani. Bakımı vardır devamlı. Devamlı kontrol ister. Ama kibir öyle değildir. Kibir çok ciddi bir ameliyat ister. Çok ciddi bir ameliyat ister. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani şeyle şehveti bindemliği imtihan ede ede yaklaştırarak, uzaklaştırarak, şehveti şefkate dönüştürecek formüller bularak, nazarı terbiye ederek bir şey olur. Fakat kibir iflah olmaz. Yani illa o kibir dışarı çıkacak. İçeride olduğu müddetçe başa bela olur. Hazreti Pir, Mollâ-yı Rûm, Mevlana Celâleddin Rûmi Kuddüs-i Sirruhu buyuruyor ki, şeytanın illeti kibirdendi. O yüzden iflah olmadı. Adem'in ki şehvettendi, tövbesi kabul oldu diyor. Fakat bu nedir? Ölümcül bir hastalık 100 kişide hemen kendisini belli eder. Ama birçok insan 100 kişiden 90'ı alerjidir. Tüye alerjisi vardır, kıla, yüne vardır. Polendir, halıdır. Değil mi? Alerji eyvallah çoktur. Ama böyle bunlar da bir devamlı bakımla alakalı bir yol tutturup kendini sakınırlarsa iyi kötü böyle bir düzen içerisinde gider. Fakat başka ağır bir hastalık geçirdiğinde arz edebiliyor muyum? Kötü olur. Fakat bir de işin şu tarafı var. Basit, devamlı kontrol edilmesi gereken bir hastalığı. Hiçbir şey olmaz deyip de dibini bulursanız korktuğunuz hastalıktan daha büyük sürprizler sizi bekler. Burada da kuyumcunun anlatılması, yani nefsi emmaredir ama tevhide de yakındır demektir. Tevhidi kabul edebilir.
Eyvallah.
Peki niye şey olmamış, adam olmamış? Kuyumcu yaptığı işlediği altınları kendisi almaz. O elindeki altınlar ona ait değildir. Almıştır, işlemiştir, kuyum işi yapmıştır yani. İşte alıp satmıştır. Onu ticaretini yapar. Kendisi değildir sahibi. Hazinedar değildir yani. Anlatabiliyor muyum? hazinedarı, veznedar, bankada adamın para sayması gibi şak şak şak şak şak sayıyor, veriyor sana. Kendisi alıyordur işte orada belli bir miktar para. Bunun gibi yani. Bu neyi gösteriyor? O zaman şöyle bir şeye işaret oluyor. Oradaki kuyumcudan murat, nefsi emmarenin ilim aldığı halde onunla amel etmemesine işarettir. Allah Allah. Yani aynı zamanda hem tevhide yakın heva heves var, hem de ilmiyle amil olmayan kişiye deremizdir. Başka neye işarettir? Nefsi emmare dairesinde şöyle insanlar da olur ki, onlar evrat olarak tevhidi çekerler ama tevhidin zatından, sıfatından, ef'alinden haberdar değillerdir. Sadece ismindedirler. Öyle olduğu için de nefse emmare dairesinden çıkamazlar. Manasına geliyor.
Eyvallah hocam.
Niye altınla gümüşle dediğimizdeki sizin sorunuza gelince, bu aslında en başta soruymuş gibi de olsa gördüğünüz gibi en sonda açıklanacak soru. Nefis terbiye edilirken onun cinsinden şeyle terbiye edilmeli. Yani onun karşılığı olan şeyle dengelenmeli. Şöyle bir tedavi şekli anlatmıştım galiba size. Mesela bir insanın saçında yağlanma varsa.
Eyvallah.
Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum.
Eyvallah
ben.
Hocam.
Bu yağlanma varsa bir insanın saçında, onu devamlı o yağı kurutmak, sabunla temizlemek yerine ne yaparlar? Yağ, zeytinyağı sürerler başına. Niçin? Zeytinyağı buraya aldıkça, saç dipleri aldıkça hemen onu sinir merkezleri, işte impuls mu diyorlar, bilmem ne, nöronlar mı diyorlar, neyse, hemen bilgi gönderir beyne ve der ki burada yağ var, buraya yağ gönderme, burası zaten yağlı. Adam saçını yağlar, oradaki hemen o akıllı hücrelerde beyne derler ki burada yağ fazlası var, buranın yağını kes. Adam yağlanmayı bitirdikten sonra bir hafta bakar ki yağlanma durmuş. Halbuki bize zahirden baktığında onu kurutmak için uğraşırız.
Eyvallah.
Kuruttukça yağ yok gönder der aşağıda. Sen kurutursun yağsız kaldı gönder der. Ama dışarıdan yağı bastı da kendisi keser. Şimdi bunun gibi nasıl bu tedavi ilk bakıldığında mantıksız gibi geliyor ama kendi içinde bir mantığı var o tıbbın. Burada da bu adam kuyumcu vesaire olduğu için onun cinsiyle onu çek. Ona yakın olan bir şeyle onu çek. Nefsi emmareyi ve nefsin derecelerindeki bazı alt tabakalarındaki bizim gibi insanları terbiye ederken büyükler, onların hoşlandıkları şeylerle onları yola davet eder ve o usulda giderler. Bu bir usuldendir, irşat usulündendir. Mesela bunu da söylemiştim, İmam-ı Azam Hazretleri galiba İmam Yusuf Hazretleri'ne vasiyetinde buyuruyor ki, gençlerle konuşurken şaka yap, şakacı ol biraz. Neden? Gençler şakayı sever. Onlara latife yap, güldür. Arada da hakikatleri anlatırsın diyerek koca imamın anlatması gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel, efendim en bilinen örneklerinden, ki onun güzelliği ne kadar anlatsa yine bilinmez ama meşhur iştihar eden özelliklerinden birisi de gelenin tavrına göre konuşması, gelenin tarzına göre cevap vermesi. Ve onlarla konuşurken de mesela çayıra gittiğinde, çimene gidildiğinde, efendim herhangi bir başka bir yere gidildiğinde oraya uygun şekilde konuşmasıdır.
Eyvallah.
Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliğidir. Şimdi buradan anladık ki, toparlarsak ilk bölümde, kuyumcuyu altınla gümüşle davet etmesi, güzel elbiselerle davet etmesi, burada da bir piyasanın olduğunu ona gösterip, bak sen orada değil, burada da iş yapacağın bir yer var. Hatta sana sınıf atlatılacak, seni hazinedar yapacak diyerek padişahın sarayına davet edilmesini hekim tavsiye ediyor.
Eyvallah hocam, müsaadenizle.
Estağfurullah.
Bir soluklanalım, bir nefeslenelim. Efendim hemen az sonra huzurlarınızdayız tekrar. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar hem selamlayalım hem de TV.net ekranlarında Mesnevi sohbetindeyiz. Mesnevi manevinin beyitlerini konuşmaktayız. Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla beraberiz. Hocam, Hazreti Pir'in daha belki bölümlerde birkaç defa da sizden dinlemiştik. Böyle hemence söyleyip geçtiği beyitleri şöyle biraz daha yakından bakınca, biraz daha derinden bakınca...
Evet, bütün klasik eserlerde öyledir. Kur'an ayetleri için de aynı şey söylenebilir. Çok kolay anladığınız şeyler için Mahir İz hocanın sözüyle nakletmiştik hatta.
Eyvallah.
Bildiğiniz kelimelere lügata bakın. Bilmediğinize zaten bakarsınız.
Eyvallah.
Buyuruyor. Doğrudur. Burada da yani alelade zannedilen, düz hemen çabucak söylenmiş zannettiğiniz bir söz, çok daha girift gibi görünen beyitlerden daha farklı, daha derin olabilir. Daha doğrusu o beyitleri anlamanız için o basit zannettiğiniz beyte dönüp bakmanız icap edebilir ve öyle olur. Mesnevi'de bu çok olur.
Eyvallah.
Şimdi Hekim-i Gaybi dedi ki, aynı yağlanan saça yağ verilmesi gibi kuyumcuya sevdalı. Ne yapacağız? Kuyumcuyu buraya getireceğiz. Aklın hafızanın alabileceği bir şey değil. Çünkü halk arasında bir söz vardır. Göz görmeyince gönül katlanır.
Eyvallah.
Veya gözden ırak olan en sonunda gönülden de ırak olur. Değil mi? Uzaklaşır. Öyledir yani. Fakat bunu yapmamasında bir kere zaten belirgin bir sebep var. Bir, tabii adam hekimi, gaybi mevzuyu farklı çözmüştür diye biliyoruz ama burada şöyle bir durum var. Bu uzakta olduğu halde böyle sararıp solmakta. O zaman şöyle bir sıkıntı var. Gözle gördüğünde ki onun anlayacağı, idrak edeceği güzellikle, onun gönlünü almasıyla hayalindeki güzellik arasında çok fark var. Yani şöyle ki, bir insan bir şeye alaka duyduğunda, onu hiç görmemişse, onunla beraber olmamışsa, mesela geçenlerde buraya misafirimiz geldi, ona da aynı misali verdim. Kabe-i Muazzama. Hiç gitmeyen bir insan, Kabe denildiğinde aklında, hafsalasında öyle bir şey muhabbette kurar ki, yani Kura'ya çıktı, yazıldı, çıkmadı, imkan buldu, gidemedi. Hep böyle bir de bunlar yaşadıysa, bir de Kabe'den gelenler muhabbette anlattıysa, ondaki iştiyak artar. Fakat Allah nasip eder de Kabe'ye gittiğinde, o ilk Kabe ile karşılaştığında, Allah Allah, hani benim hayalimdeki Kabe sanki daha güzeldi diyecek duruma gelir de demez.
Eyvallah.
Ama aslında öyledir. Esası da böyledir. İnsanın muhayyelesinde bir hudutsuzluk vardır. Yani kendisine göre hudutsuzluk vardır. Allah'a nispetle onun da hududu vardır. Sınırı bellidir. Ölçeği bellidir ama yani neticede insanın şu andaki durumuna göre hudutsuzdur. Dolayısıyla onun zihninde görmediği Kabe daha büyük oldu. Görünce de ya bu kadar mı der. Bundan mı ibaretmiş der. O zaman işte o esnada onu kurtaran şey, ilk defa söylüyorum bunu kıymetli seyircilerimize, Efendimizin ahlakıyla o ibadet ve taatı yapmaktır. Başka türlü kurtulamaz. Yani o gördüğünden ibaret olmadı. Hayalindeki boyutla gördüğü arasındaki farkı ekarte edebilmek ve oradan rahatlıkla, imanla, muhabbetle sıçrayışı yapabilmek için Efendimizin koyduğu kaideye, şeriata uyarak hareket etmesi icap eder. Hacda, umrede, Kabe'de. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Hatta diğer ibadetler için de bu düşünülebilir. O zaman gördüğündeki ayrı görülmeyen boyutu, görmeden muhayyelesinde olan şeylerin de aslında ya muhayyele artarak ona bir geri dönüş olur ya da o hayalindeki şeyler çok farklı bir boyutla ikisi birleşerek onda muhabbet olur. Bunu söyleyeyim, inşallah müşterisini bulmuştur bu söz.
Eyvallah.
Şimdi cariye meselesine dönersek, demin anlattığımız hadiseyle benzerliğine, cariye uzakta. Uzakta olduğu ve görmediği halde erimekte, hasta olmakta. Demek ki görmemekle bu iş, uzak kalmakla olsaydı cariyenin iyileşmesi lazımdı. Bunun tedavisi böyle olmayacak. Bunun tedavisi farklı. Bu göre göre gidecek. Göre göre bunu tedavi edecek. Şimdi bunu niye bilhassa böyle söylüyorum? Hani görmeden iyileşmedi. Zaten görmüyordu, daha kötü oldu. Demek ki bunun tedavisi farklı. Demekteki muradım şu Mustafa Bey. Kıymetli kardeşlerimize de müsaadenizle arz etmiş olalım. Daha evvelki derslerde de sizlerle konuşmuştuk. Nefis terbiyesinde belli mektepler vardır. Bu mekteplerin bir kısmı, daha doğrusu nadir bir kısmı, ruhani tarik denilen ruhu terbiyesiyle, ruhun harekatıyla kişiyi meşgul eder. Nefis dairesine onu hiç sokmadan, nefis terbiyesinden onu pek de haberdar etmeden mücahede ile, ibadet taatla meşgul eder. Mesela belli tariklerde rüyaya itibar edilmez. Ne rüya görürse görsün, dervişin rüyası dinlenmez bile. Veya dinlenir, ona yorum yapılmaz. Sebep nedir? Onun o tarafla meşgul olması istenmez. Ona derler ki sen şu kadar dersini çek, şöyle namaza devam et, şu kitapları oku, şunu ezber et, şöyle oruç tut diyerek sadece onun mücahedeye, yani nefsini terbiye için lazım olan gayrete ve fiile teşvik ederler. Bunlara ruhani mektep deniyor. Bir de nefsani mektep var. Bunlar hem ruhu nefisle beraber birbiriyle haberdar ederler, hem de nefsin tavırlarını ona göstere göstere, dünyayı tanıta tanıta, nefsin kötü sıfatlarını yakınına getire getire, adeta gözüne soka soka bir şekilde onu tedavi ederler. Birisi hasta olmamak için bir yere tecil edilmektir. Bir diğeri ise neredeyse, tabiri caizse, ileride hasta olmasın diye efendim bazı vatandaşların çöplerin arasında çocuğu büyütmesi veya ne bileyim çayır, çimen, çamur içerisinde çocuklarını oynamasına müsaade edip, yani immüniyel yapısının, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlarlar. Şimdi bazı insanların hiç o nefisle alakalı irtibata geçmemesi lazımdır. O yüzden tariklere, mekteplere girilirken insanların mizacına göre bir yere mensup olmaları onların hayırlarına olacaktır der eskiler, eski alimler. Bazısıysa göre göre gidecek cinstendir. Şimdi burada kitapta anlatılan cariyeden anlıyoruz ki bu hiçbir şeyi görmeden ruhani metotta terbiye olabilecek bir nefis değil. Nefsi insani değil. Bunun padişaha yar olabilmesi için aklı maatının kendisini onda gösterebilmesi, ruhun ondaki imarını gösterebilmesi için kalp ne yapıyor? Yine pusulalık vazifesini yerine getirerek onu, aynı akıl nasıl kalbi buldu da pusulasını düzeltti, yönünü düzeltti. Şimdi cariyenin de pusulasını hekime tabi olarak o da bir yöne girecek. Bunun olabilmesi için diyor ki nefsani terbiye lazım buna. Yani bu ruhani tarik, ruhani terbiye metoduyla değil, nefis terbiyesi metoduyla hallolacak diyor. O sebepten dolayı dünyayı da bilecek, dini de bilecek. Belki biraz sahaya inecek, yorulacak ama bunun bu nefis sahasında staj yapması lazım diyor.
Hocam Hazreti Pir'in de başında olduğu o metot, o metodoloji de az evvel hani siz iki tane yöntemden bahsettiniz. Bir tanesi hiç farkında olmadan, bir tanesi de farkında olmadan.
Yani hocam şöyle derdi benim. Yani Mehmetzade Efendi Hazretleri'nin halakasından olan bir halife zat öyle söylerdi. Atla binici gibidir oğlum derdi. Atın üstündeki biniciyle işte biniciyle meşgul olanları ruhani metot. Eyvallah. Atla da biniciyle de meşgul olana da nefsani metot derler diye anlatırdı. Eyvallah. Yani hangi meşrepten olduğunu da kendisi sonra söylerdi. Eyvallah. Yani hiç haberdar etmiyor. Sen diyor şöyle tut, böyle yap. Atın şöyle huyu vardır, böyle huyu vardır. Nalı düşerse böyle olur. Şöyle öksürür, böyle tıksırır, şöyle şaha kalkar. Nefisten haber vermiyor. Sadece diyor ki şöyle yaparsa böyle yap, şöyle et, böyle et. Sırf biniciyle uğraşıyor. Atı terbiyeyle uğraşmıyor. Ötekisi atı da terbiye ediyor, binici terbiye ediyor. Zaman ister bu. En hafifinden. Yani bırak başka gerisini. Bir kere bu en azından zaman ister. O sebepten nefsani tariklerde ilerleme zamanı, terbiye zamanı daha uzundur. Ruhani tariklerde çok kısadır.
Eyvallah.
Fakat derler ki o reflekslere alışık olmadığından makamından çok düşebilir. Çok hızlı hal değişiklikleri olabilir. Ötekisi yavaş adımlarla gider. Önce bir metreden düşer, sonra 10 metreden düşer. Ama neticede artık o yükseklik korkusu, alçaklık korkusuyla uğraşmaz. Görür bütün tavırları. Çekirdekten yetişir yani. Eyvallah. Diye de söyleyen var. Zaten o sebepten dolayı meşrep de alakalıdır. Hangisi iyidir? Ne bilirim hangisi? Meşrep ile alakalı. Yani sizin meşrebiniz ona yakılsa öyle gideceksiniz. Benim meşrebim ona yakılsa öyle gideceğim. Bazı adam çok güzel yüzer, bazı adam çok güzel basketbol oynar. Yani onun kas yapısına alakalı, sıçrayışıyla, boyuyla, posuyla alakalı bir şey. Onun gibi. Eyvallah. Yani. Padişah hekimin bu tavsiyesini duyar duymaz. Ne dedi hekim? Bu uzak kalmakla düzelebilecek bir şey değil. Yakına gelsin de yakında bunu tedavi edelim. Evet. Dolayısıyla ileriki derste açıklamış olalım. Biraz daha gittikten sonra. Hekim dedi ki padişah hemen çağırman lazım kuyumcuyu. Padişah da dedi ki tamam. Emir telakki etti bunu. Canı gönülden kabul etti. Hemen gereğini yapmak üzere karar aldı. Çünkü Sultan ez hakim inra şenid pend ora ez dil can bergüzid.
Eyvallah.
Diyerek pir öğüt verdikçe şah emret dedi. Söylenen her neyse candan dinledi. Yani tamam dedi efendim. Nasıl isterseniz. Yani bu akılla anlaşılabilecek, daha doğrusu akılla alınabilecek bir karar değildi. Sen git, sevdalı olduğunu daha da uzaklaştıracağına, öldüreceğine saraya getir. Öldürse olmaz mıydı Mustafa kardeşim?
Hem de böyle bir meseleyi hala padişaha götürüyor. Hani kendisi de bir şekilde o
çok
şeyi çağırmıyor.
Ederim. Harikasınız. Çünkü kalp icra merkezi değildir. Kalp icranın hangi noktaya gittiğini göstermek için niyet merkezidir. İman merkezidir. Kalpteki niyete göre amel edersiniz. İman mahallidir, idrak mahallidir. Dolayısıyla akıl burada kalpten aldığı hissiyatın sevkiyle hareket eder. Ve yapması gereken de odur. Kalbin bir insan gibi vücudu vardır. Kalbin ayağı vardır, eli vardır, gözü vardır, kulağı vardır, ağzı vardır, burnu vardır.
Kalbin.
Kalbin.
Eyvallah.
Yani bunu ileride başka türlü de ispatlayacaklar. Yani tıbbi olarak da ispatlayacaklar. Kalp bununla kendisine çizilen meşru sahada veya gayrimeşru sahada adımlar. Yürür, işaret eder, görünür, gösterir, koklar, kokusunu hissettirir, tadar. Ama bunların hepsi bu tecrübe içte olur. Ya akla ruha nüfuz eder, emir alır, ya nefis onun peşinden gider. Akla, ruha rehber olursa nefis de onların peşinden gider. Sadece nefse rehber olan ve kirlenmiş bir kalpten kalpa dönüşmüş, nursuz bir kalp yine hissiyatlarıyla heva hevesin merkezi haline gelir. İmandan düşerse Allah muhafaza, en önce ruh direnir, akıl da direnir. Bayağı bir ayak diretirler ama sonra bakarlar ki onlar da çünkü bir varlık iddiasında ve kendini göstermek istiyorlar nefis vitrininde. Tamam derler, madem götürüyorsun bizi, kalp de seninle beraber. Bizim buna direnmemiz imkansız. Ruh da bozulur. Ruhi rahatsızlık. Ruhi hastalık ne ki? Şimdi yok işte elini yıkama hastalığı varmış da, fobisi varmış da, hobisi varmış da ruh hastası diyorlar. Tasavvuf tabirinde ruh hastası, ibadet taattan zevk almayan, tövbeden nefret eden, Allah peygamberinden nefret eden, Kur'an'ı gördüğü zaman dehşete kapılan bir adam ruh hastasıdır. Yani artık ruhu nefsin emrine, nefis de şeytanın emrine girmiştir. Artık o ruh da ölmüştür. Hangi ruh? İzafi ruh mu? Hayır. O ruha kimse bir şey yapamaz. Onun alemi ayrıdır. Fakat o kişi ne yapmıştır? Üste olması gerekeni aşağı alarak dünyada da ahirette de azap çekecek bir hale gelmiştir.
Az evvel tarif ettiğiniz gibi bir...
Ama siz soruyu unutturmayın.
Estağfurullah.
Niye öldürmüyor? Kuyumcuyu niye öldürmüyor? Mustafa kardeşim, insanların fikirlerini öldürerek bitiremezsiniz. Eğer o insanın fikri varsa ve o insanla alakalı gözle göremediğimiz başka bir bağ, alaka varsa, o kişinin ölmesiyle bu bitmez. Eğer bu bitseydi, Enbiya-i İzam, bu kadar peygamber gelmiş, bu kadar fikir adamı gelmiş, hala bu insanların adıyla konuşuluyor. Öldür. Öyle diyor, daha evvel de arz ettim, Ömer Hayyam. Mümkünse fikrini az idam et diyor. Fikrini idam edemedikten sonra adamı öldürmenin bir manası yoktur diyor. O fikir hep yaşar diyor. Çünkü insana mana hakimdir.
Eyvallah.
İnsana mana hakimdir. Madde hakim değildir. Evet. Dolayısıyla o kuyumcuyu öldürdüğünde hiç ulaşamayacağı ve uzaktan uzağa sevdiği o kuyumcu artık onun hayatında ulaşılmaz ve ancak ölünce ona ulaşılabilir hale gelecekti ki cariye toptan gidecekti. Evet. Padişah hekimi dinledi. Ben padişahım, dinlemem demedi. Yahu ne yapıyorsun sen, sarayıma mı sokacağız onu? Demedi. Uzakta olduğu için müdahale edemiyoruz. Şöyle aklın yanına gelsin bakayım o. Şu heva hevesi akılla kalbin yanına getir bakayım. Hiç uyumuş mu? Orada bir şey varmış gibi duruyor. Orada ağalık yapıyor. Bir gel bakayım, getir bakayım. Bomboş bir ev. Ne bileyim. Çuval da sersen kıymetli olur. Çuval bile orada meta haline gelir. Gel buraya bir adi bir halı ser. Olmaz ki, bak bu binanın altında sırıtır. Heva, heves ve nefsi emmarede çöreklenmesinin demek ki bir sebebi daha var. Orada yaşayabiliyor. Mesela kibir veya haset, kıskançlık. Ne demek, nasıl bir kıskançlık? Karşıdakinden bu nimetin gitmesini isteyerek ondaki nimete göz koymak, tahammül edememek. Yani Allah taksimatına kızmak.
Eyvallah.
Bunu açıkça ifade eden kaç kişi gördün sen Mustafa kardeşim? Ben falancaya çok haset ediyorum. Allah onun elinden alsın, onun çocuğu ölsün, Allah bana çocuk versin diye. Bunu alenen kaç kişi söyler? Söyleyemez. Neden? En aptal adamın bile aklı, kendisi yaptığında fark etmez ama başkası yaptığında ne aptallık bu der ya. Böyle salaklık mı olur? Böyle ahmaklık mı olur? Aklın yanında bunlar pörsür. Nurlanmış bir kalbin yanında kibir çok çirkin görünür. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Çirkinler arasında belli olur o. Yani belli olmaz o. Kaynar gider. Ama güzeller arasında. Şimdi yüzü güzel, kaşı güzel adamların, yakışıklı işte bilmem manken arası. Şimdi ben çıksam böyle hemen aralarında zart diye sırıtırım. Yani kendi aramızda bilmem de o kadar değildir ama seçilmiş adamların yanında hemen simanı size ele verir değil mi? Ya simamızım, affedersiniz. İşte aynı bunun gibi kibir vesaire falan niye burada çörekleniyorlar? Çünkü orada onlara karışan yok. Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı. Arada kaynıyorlar. Fakat aklın ve kalbin yanına gelip de orada durduklarında isterse ellerinin altında nefsi insani olsun, muhakkak ne yapacaktır? Gidecektir. Barınamayacaktır orada. Bir şekilde kaybolacaktır, pörsüyecektir.
Böyle olduğu için mi hocam onu çağırırken de bir takım şeylerle çağıracak?
Tabii şimdi onun cinsine uygun, evet, şeylerle. En önce onun alıştığı şeylerle onu çağırıyor. Alıştığı şeylerle onu çağırıyor.
Eyvallah.
Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın valisini gönderdiğinde onlara git, ilk önce galiba Küfe olabilir. Buyuruyor ki onlara en önce Allah'ı birliğine davet et. Teslis yapmasınlar yani. Baba, oğul, kutsaldır işte Meryem falan gibi böyle üçlemesinler Allah'a. Şirkten kurtulsunlar. Dolayısıyla bu üçlemeyi yapanlar müşriktir. Yani Hristiyan şuna denir. İslam'da ehli kitap olarak anıtılan aslında. Neyse girmeyelim. Onu şeye bırakalım. Molla Kasım hocamıza bırakalım.
Eyvallah.
Layıkıyla anlatır bir şekilde. Hatta yani iyi anlatır büyük bir ihtimalle. Fakat şunu söyleyelim. Efendimiz buyuruyor ki valisine, ilk önce onları Allah'ın birliğine davet et. Kabul ettiler mi? Ettiler. Ne yapacaksın? Namazı söyle onlara. Namaz kılsınlar. Namazı da kabul ederlerse Onlara de ki zekat versinler. Zekatı kabul eder de sana zekat malı verirlerse artık onların getirdiği mallara kusur bulma. Ne bu? Zayıf koyun getirmişsin. Zayıf bir inek getirmişsin deme. Tamam de, kabul et. İşi zora sokma. Yine Efendimizin yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la tunefiru demesi. Ve kişinin kaybettiği noktalardan kaybetmemesi için ona tavsiyede bulunması. Kişinin meşrebine göre konuşması. İşte bunları kuyumcuda, kuyumcuyu davet için altınla gümüşle çağırmış oluyor. Bir teferruat daha var burada program. Hani bu bölüm bitmeden onu da söyleyeyim müsaadenizle.
Estağfurullah.
Pes filistat an taraf yektu rasul. Buradaki rasul elçi manasına. Risale yani gönderen, emri tebliğ eden manasında kullanılmıştır. Hazikanu kafiyanu bes adul. Nedir? Hazık yani işin ehli, şartlara göre gereğini yapabilecek, emaneti yerine getirebilecek iki kişiyi, kuyumcuyu davet etmek üzere hemen Semerkant tarafına gönder diyor. Padişah da o iki emir padişahtan müjdeci olarak Semerkant'ta kuyumcunun yanına geldiler.
Eyvallah.
Diyor. Biz de burada bırakalım ikinci bölümde.
Kıymetli seyircilerimiz, mesnevi.tvnet.tv.tr mail adresimiz. Bunu hatırlatalım ve yine az sonra huzurlarınızda olmak üzere kısa bir ara verelim. Sevgili seyircilerimiz, Mesnevi ile İlahi Aşk'ın 3. bölümünde huzurlarınızdayız tekrar. Hocam, bütün bunları konuşurken bir taraftan da programın az evvelki 2 bölümünde de izleyicilerimize zaten şu an yaşıyorlar, farkındalar. Üzerimize bu günlerin gölgesi düştü. Hani yaşadığımız şu günlerin de hani burada çeşitli günahla alakalı, hatayla alakalı, kusurla alakalı da tarifler var. Ama bir taraftan da tövbeyle alakalı, tedaviyle alakalı yollar da Hazreti Pir bizlere gösteriyor. Tam da şimdi tövbenin, günahlardan bağışlanmak için o yakarışın vakitlerinde de bunları konuşuyor olmanın herhalde izleyicilerimiz açısından da...
Yani Şaban açısından, ayından bahsediyorsunuz.
Eyvallah hocam. Değil mi? Eyvallah. Ayrı bir yeri olmalı. Ve inşallah bununla böyle Ramazan'a doğru bir gidişat var.
Yani feyiz meselesi çok önemli. Yani feyiz meselesi çok önemli. Biz bu modern dünya insandan en önce bunu aldı. Yani feyzi aldı. Feyizsiz oldu iş. Hani Facebook var ama feyiz yok. Yani feyiz yok. Feyiz yok. Feyiz ne? Çok bilmek değil, kemiyet değil, keyfiyet. Onun künhüne vakıf olma. Şimdi Kabe-i Muazzama'ya gidiyorsun, orada kılınan bir namaz 100.000 namaz şeyine erişiyor. Yani okuduğun ne? Yani neyle çarpılıyor bu? Neyle artıyor bu? Efendim orası çok mübarek bir yer. Tamam, mübarek oluşundaki mübarek sıfatı ne? Mesela yüksek bir adam diyorsun. Yüksek makamda diyorsun, rütbede diyorsun. Nereden anlıyorsun? Yıldızı fazla. Hani yıldızından anlaşılıyor. Kabe'de çok işte ama ne olmuş oraya? Efendim bütün peygamberler oraya gelmiş. Gelmiş ne olmuş? İlk oradan yaratılmış. Olmuş ne olmuş? Hepsinin noktasına geldiğinizde şu oluyor. Mana o kadar orada yoğunlaşıyor ki o mana kendi hacmini aşıyor. Maddeye tekabül ediyor, maddeye taşıyor. Artıyor. Dünya oradan yaratılıyor. Su hali oradan katılaşıyor. Peygamberler oraya gidiyor. Orada bir feyiz var. İlk nazar var orada. İlk nazar var. İlk göz ağrısı Kabe. Yeryüzünde ilk göz ağrısı. Haşa tövbe estağfurullah. Allah'ın ilk baktığı mekan. Zahiren. Hani anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
oraya bir feyiz iniyor. Oraya bir ilk nur iniyor. Yani Adem'in toprağı oradan, neticede oraya her tercih orada bir feyiz yapıyor. Yani Facebook'a girdiğinde bir adamı tıkladıkça o adamın trendi artıyor. Feyiz sahasına girdikçe o adam manen arandıkça onun feyzi artıyor. Feyzi artmıyor. Feyzi artıyor. Anlatabildim mi? İşte biz orada o feyizlerle beraber o kadar Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e gelinceye kadar olan insanların her birinin sadece bir ahı, bir tevhidi o Kabe-i Muazzama'da iz bıraksa zaten 100.000'i sen rakam olarak bulursun. Yani her Bismillah ya Allahu Ekber dediğinde senden evvel o Bismillah ya Allahu Ekber haykırışı Kabe-i Muazzama'da iz bırakan bir adamın feyzi oraya yapışmış olsa zaten sen orada kıldığın namazın 100.000 kere kılınmış bir namaz olduğunu aklen bile fark edebilirsin. Mühim olan feyizdir. Biz nitelik olarak kendimizi geliştirmeyi bizden aldı ve çoklukla bu iş oldu. Çok feyizli bir adam. Nereden biliyorsun? 500 dervişi var. Allah Allah. Feyiz alameti midir bu? Bak Facebook'la da yapıyor adam bu fazlalığı. Şu, öyle bir adam yetiştirirsin ki binlerce insan ondan feyiz alır. Güneş bir tanedir. Mesele çoklukta değildir. Maalesef bu modernist yapı çoklukla övünmek belasını getirdi. Ve böyle olmayan insanları da küçük gören. Ben şeyler tanıyorum mesela. Falanca zat diyor konuştuk ya çok kıymetli bir alim falan filan. Bahsetme bana ondan dedi. Kaç tane müridi var onun dedi. Kaç tane mürid varmış dedi. Kaç tane adamı var, talebesi varmış. Şimdi ayıp bir şey bu. Senelerdir insan yetiştirmiş, insan yetiştirenlere ilham kaynağı olmuş bir insan mesela. Sen bunu onunla mı tartacaksın, ölçeceksin? Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
O zaman sen falancaya da kaç paralık adam diye bakıyorsundur. Filanca ne kadar para kazanıyor diye bakıyorsundur. Manevi sahadaki insanlar kendilerini sattılar maddeye. Kendilerini sattıkları için, o maddede boğuldukları için, kendilerince ilimleri de olsa, başka şeyleri de olsa feyizden düştüler. Feyiz çok bilgi satmak değildir. Feyiz çok lafazanlık değildir. Yani nasıl anlatayım? Karizma değildir, bilinme değildir. Feyiz Allah Teala tarafından bahşedilir. Ancak Allah Teala'yı tercih ettiğin için sana verilen bir manevi cevherdir. İşte burada insanlar en önce çokluk derdine kapılarak, her şeyi suni yaparak, her şeyi sanal alemde bitirerek, zahir alemde yitirerek bu feyzi kaybettiler. Feyzi kaybettikleri için de o feyizsizlikten dolayı şu an idrakta azalıyor. Buraya nereden geldik? Soruyu bile unutturduk insanlara. Şaban ayı, Recep ayı, Ramazan ayı. Niye Kur'an okuyoruz? Feyizli ay. Yani her zaman okuduğun Kur'an'ı bu ayda oku, manasını ayrı idrak edersin. Çünkü neden? Feyizin arttığı için nüfuziyet başlar.
Eyvallah.
Şaban ayında mesela ibadet taat edeceksin. Kitap da oku. Aç ilmihali oku. Amentü billahi oku. Ya bırakın bu işleri kardeşim, biraz manevi halden bahsedin. Esas siz bırakın o manevi halden bahsedin demeyi. Adam imanın şartını bilmiyor. Necasetten tahareti bilmiyor. Hazreti Mevlana'nın menkıbesinden bahsediyor. Sonra da tasavvufa küfredildiğinde vay namussuzlar Hazreti Pir'e küfretti diyorsunuz. Siz ettiriyorsunuz efendim. Hazreti Pir'i sevmek için başını açman lazım. Merak etme, ay böyle de olursun, şöyle de bilmem ne yaparsın diye anlatırsa insanlar böyle yapar. Onlara da çanak tutmuş olursun. Ve Hazreti Pir eğer kendisinin beyan ettiği Hazreti Pir'se böyle pirin aşkına yanıp tutuşuyor gibi görenlerden de, o pire küfredenlerden de uzaktır. Hiç işi olmaz. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Hem haytalık yapacaksın, hem ibadet taata insanları koşturmayacaksın. Sadece seküler bir lisan edineceksin. Ondan sonra bunu da Hazreti Pir'e yamayacaksın. Marka gibi kullanacaksın. Sonra da ah insanlar tasavvufa karşılar. aslında insanların birçoğu bu zahir perest denilen bazı hocacıklar da dahil aslında hepsi tasavvufun anlattığı aşkı arıyor. Ama dilleri yanmış. Haklı olduklarını söylemiyorum. Bazı mesela ne olursa olsun düzelmeyecek hain fikirli tipler var. Onları resmediyor insanlar da görüyor zaten. Simalarında Allah'ın nuru artık alınmış yani. Peygamberden bahsederken mecbur kalma yani mecbur olmasa yani ayet ona inmese Efendimiz'i hiç anmayacak yani. O kadar böyle bir şey hali geliyor. Allah ıslah etsin, şerlerinden emin eylesin. Fakat neticede işin aslına bakıldığında herkes bu ahlakı arıyor. Fakat ya bazıları ibadetsiz, taatsız bu ahlakı vaat ediyor ya da bu ahlaktan görünüp sanki dini mevzulara böyle pek fazla girilmese de olurmuş gibi bir hava estiriyor. Şaban ayında bir insan nafile namaz kıldığı gibi açsın bir ilmihal kitabı okusun. Yüzlerce kere okuduğu bir kitabın Şaban ayının feyziyle çok daha farklı yönlerini fark edecektir. O yüzden Mesnevi bu manevi iklimde daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyoruz.
Eyvallah hocam.
Evet. Tabii Ramazan ayında daimi Kur'an-ı Kerim okuyan, tefsir okuyan insanlar için Mesnevi manevi okunabilir mi, okunamaz mı? Tabii ibadet, taat niyetiyle tefsir okuyayım, kalbim rikkate gelsin, nazarım dikkate ve basirete uygun, irfana uygun hareket etsin tarzında okuyorsa niye okumasın? Evet. Dediler ki, ne demiştik ikinci bölümde? Kuyumcuya ne yaptı? Elçiler
gitti. Gidecek. Eyvallah.
Peki şimdi hoca diye soracak kardeşlerimiz. Sen burada padişaha akıl dedin. Kalbe işte hekimi gaybiye kalp dedin. Kalbi nurani dedin. Cariyeye nefsi insani dedin. Efendim mukallit olan hekimlere aklımı aç dedin. Değil mi? Oradaki saraya vücut iklimi dedin. Vücut beden dedin. Buradaki Semerkand'ı nefse emmare denildi. Oradaki kuyumcuda heva heves illeti ve hastalığı dendi. Peki şimdi bunların da alametleri var mı? Oraya gönderilen elçilerin, altında gümüşte gönderilen elçilerin var. Hissiyat. Aklın emrinde olan hisler. Akıl nereden besleniyor? Hem aklın emrindedir bu hissiyat. Bakma, tatma, koklama, değil mi?
Eyvallah.
Zayika işte neyse. Görme. İşitme. Bunlar hissiyattır. Bir de başka şeyler de var. Sıcak var, soğuk var. Temas edersin, anlarsın. Bir ses duyarsın, kuşa benzetirsin. Elini şey yaparsın, buza benzetirsin. Bunlar sende bir birikim oluşturur. Ve artık sen belli şeylere dokunmadan da ne yaparsın? Uzaktan idare edebilirsin. Ama bu tecrübelerle bilgi sahibi olursun. Adeta senin elçilerindir bunlar. Hem kendini oraya tanıtırsın, kendinle oraya gidersin, gitmiş gibi olursun. Seni temsil eder. İzini bırakır. Dokunduğunda izini bırakır mesela. Parmak izi bırakırsın. Elçidir işte bak. Yani dokunduğunun alameti var işte bak. Eyvallah. Elçidir. Yani biz sadece aldıklarımızı alıp bizde depolanıyor zannediyoruz. Kainat adama bakar böyle. Böyle bakar adama. Kainattaki her şey adama bakar. Kokladın mı? Sen kokluyorsun, ciğerini onu çekiyorsun da tabiat boşluk kabul eder mi? O koku bu alemde benden bu adam bunu kokladı diye kaydı da geçer. Ben filanca yerde böyle bir koku duymuştum. O da der ki filanca yerden geçerken bu adam kokladı der. Bunu biliyor muydunuz?
Yok hocam.
Hesap tutulur.
Eyvallah.
Mesela yürüyorsun yerin hakkı var. Zikrediyorsun duyuyor. Anlatabildim mi acaba? Şimdi burada biz konuşuyoruz. Biz sadece dekor olsun diye mi buraya geliyoruz? Çok daha güzel dekorlar yapabilirdik. Burada mesnevi konuşulmuş. Bak feyiz. Hem buradan feyiz alıyoruz. Bu alışveriş devam ediyor. Oradan buraya sinmiş, buradan oraya sinmiş. Buralar şimdi kayıt tutuyor. Ben deniz acizane burada sema ettiğim için gözüm kapalı beni bu semahaneye getirsinler. 10 farklı yere götürsünler. Burada ben gözüm kapalı sema edeyim. Burası Yenikapı Mevlevihanesi derim. Zemini ayağım tanır. 2 kere falan yaptım ama neyse. Galata Mevlevisi'ni daha, Mevlevihanesi'ni daha iyi tanır mesela. Burası tamirattaydı çünkü. O zaman daha geçtik, orada daha çok çıktık. Bunun gibi sen bir şey alıyorsun, aklına bir şeyleri yazıyorsun, bir tecrüben oluyor ama zannediyor musun ki kainat tecrübe etmiyor? Kainat da seni tecrübe ediyor. Bu adam gelir diyor. Mesela bu ilmen tespit edilmiştir. Bir adam bitkileri yolan bir adam, bitkileri böyle çalan çırpan su vermeyen bir adamsa parkta bunun çekimini yapmışlar. Özel objektiflerle vesaireyle çiçekleri zoomlamışlar. Nasıl teknikse o. Çiçekleri yırtan, atan, işte tekmeleyen bir adam geldiğinde çiçek böyle kendini büzüyormuş. Yani sana sadece gelmiyor ki, kainat da seni fişliyor. O da senin çetereni tutuyor. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla burada sen bir iz bırakıyorsun. Konuşmakla bir iz bırakıyorsun. Sadece burada değil. Burada sende bir iz var konuştuğuna ait. Ama burada da dinlendiğine ait bir iz bırakıyorsun. Muhakkak surette. Padişah akıl hislerini gönderdi. Hisleriyle beraber. Çünkü neden? Hisler akılla kalp arasındadır. Aynı zamanda his kalbi hayvani ile nefsi hayvani arasına da isabet eder. Yani yemek, oruçluyken yediğin, içtiğin çorbayla falanca zaman içtiğin çorba arasında fark var. Ne farkı var? Aynı çorba diyelim. Aynı lokantada içiyorsun. Ne farkı var? Oruçluyken sendeki o edebin ve terbiye olmuş nefsin o çorbadan içerken korka korka içmesi veya bir manevi hazla içmesi var. Diğeri adetle içmesi var. Bak, ortak olan his. O his akla ve ruha yakın olduğunda sana bilgiyi farklı aktarır.
Eyvallah.
Nefisle beraber olduğunda sana bilgiyi farklı aktarır. O yüzden hisler, hissi müşterek aynı zamanda insandaki özelliklerdendir. Hayvanda da bizde de ortak olan özellikler vardır. İşte ne yapıyor akıl? Acaba ben nasıl yapıyorum diye muhasebeye giriyor. Bunu nasıl halledebilirim? Bunu mercek altına alıyor. Kontrol altına alıyor aslında akıl. İşaret edilen yere gönderiyor. Göndermek nedir? İkazdır aynı zamanda. Demek ki benim buramda şöyle bir heva his var. Heva ve heves var. Hissiyatımla devamlı bir şey yapayım. Hevadan mı? Nasıl aktarıyor bunu bana? Bunu bana nasıl getiriyor bir bakayım. Getirdiği şeyi kalbime göndereyim. Hemen ben almayayım. Hemen nefse postalamayayım onu. Akıl kontrol, kalp kontrolünde olsun. Şimdi anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Kuyumcuya gönderdi. Kuyumcuya gelen hissiyat elçileri de dediler ki, ey sanatında zirveye ulaşmış olan zat. Pöh pöh pöh. Yıkama yağlama. Sen büyük üstadsın ve senin sanattaki şöhretin artık bulunduğu muhite aşmıştır. Hani niye seninle bu kadar ilgileniyor? Burada aynı zamanda şu var. Nefsin bazı illetleri üzerinde fazla evham yapar, fazla bir insan böyle eğilirse, çok fazla eğilirse affedersiniz, evham yapmaya başlar. Mesela ben çok iyi abdest alayım. Abdesti iyi almıyormuşum. Çok iyi abdest alacağım diye bu sefer ellerini yara yapabilir. Yani o da bir hastalık çıkartabilir. Bunu böyle kendi cinsinde, kendi sahasında halledeceksin. Diyor ki niye bu kadar ilgi var? Akıl ve kalp benim niye peşime düştü denmesin diye. Diyorlar ki sen çok büyük üstadsın. Altını çok iyi işliyorsun. Şöhretin de artık cihan afak. Afak-ı cihan oldu. Her yere yayıldı. Dolayısıyla duyuldu. İşte bundan dolayı bizi buraya falanca padişah gördendi. Nek fülan şeh esberayı zergeri ihtiyarat ker zira mihteri. O dedi ki bizim padişahımız da işte getirin onu. Bu kuyumcuyu bizim sarayımızda kuyumcu başılığın yapsın manasına. Kuyumcu başılığına seni seçti.
Hislerin haberi var mı hocam burada? Hislerin haberi var mı ne yaptıklarından?
Hayır.
Yani
sadece kendilerine söylenen. Ama şöyle bir beceri var. Usta bir elçi gönder diyor. Yani daha evvel bu nefsani tecrübeyi yaşamış. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Daha evvel bu nefsani tecrübeyi yaşamış olanları bu sahaya sür ki bu sahada onlar bu elçilik vazifesini yapsın. Aynı zamanda ne demek oluyor bu? Şu demek, yani daha evvel başka sahalarda elçilik yapanlar, tecrübe sahibi olanlar bilhassa bu terbiyeye girmeli. Onları kullanmalısın sen. Yani. Çünkü neticede yine nefis terbiyesiyle alakalı. Neyle uğraştıysa o sahada onu meşgul etmek.
Eyvallah.
Size bir eşkıya hikayesi anlatayım mı?
Hocam bir dahaki programa sözünü alalım onun.
Nasıl? Geçti mi vakit?
Eyvallah. Yani Allah Allah. Veda edeceğiz yavaş yavaş.
O zaman hızlı hızlı veda edeceğiz bu. Yavaş peki, yavaş olsaydı fikri yanıtırdık çünkü. O zaman övüyorlar. Şöyle bitirelim. Ve diyor ki hemen arkasından inek in hilat bigir rüzer rüsim çün biyayı has başı vı nedim. Güzel güzel elbiseleri de buyurun. Şu altınları da alın. Gümüşleri de alın. Lütfen kabul edin. Bunlar ne ki aslında? Sen bir de padişahın yanına geldiğinde nelere mazhar olacaksın bir düşün. İşte onu düşünmen için böyle küçük şeylerdir aslında bu diyerek hem onu överek hem altınlarla gümüşlerle gözünü boyayarak merak etme buraya gelirsen burada onun alası var. Hele orayı bir terk et. Yeter ki kökün oradan bir kes. Yeter ki nefsi emmareden bir kesiliversin bu. Zaten barınamaz manasına. Ne yapıyorlar? Ona padişahın söylediğine belki 1000 ekleyerek ille bu işi becerip geleceksiniz denilen bu hissiyat bu kontrolle akla tabi olarak akılda kalbe tabi olarak iş bitiriyorlar. Eyvallah. Eskiden iş batıranlar şimdi iş bitirici oluyorlar.
Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz, biz böylelikle bu haftalık veda etmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta hem mevzu hem hikaye devam edecek hem de bu sohbet devam edecek. Çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için. Birkaç kitap var. Hani en son ekranda göreceğiniz görüntüler de bunlar olsun. Mevlid-i Şerif, Şerhi Gülzar-ı Aşk,
Hüseyin evet, Vassaf. Evet, Hüseyin Vassaf Efendi bir Mısri aşığıdır. Eyvallah. Niyazi Mısri Hazretleri'nin aşıklarındandır. Bizim bilhassa son devir tekke edebiyatında ve tarihimizde çok önemli bir yer tutar.
Eyvallah.
Hüseyin Vassaf Hazretleri'nin bütün eserleri meşhurdur. Ama Hey yayınlarından çıktı bu. Mustafa Tatçı hocamız Mevlid-i Şerif'in şerhi olarak bunu tavsiye ediyoruz.
Eyvallah.
Ayrıca yine Divan-ı İlahiyat olarak var. Hey yayınlarından. Ve bunu görmediyse kardeşlerimiz muhakkak görsünler. Hey yayınlarından tasihli ve en son bulunan nutuklarla beraber Niyazi Mısri Hazretleri'nin bir divanı var. Ve çok güzel bir hayatını anlatan bölümler var. Hatta burada da yine kendisini manen müşahede edenlere çizdirdiği bir resmi de mevcut.
Eyvallah.
Efendim, çok çok önemli eserler. Daha evvel de söyledik, bizim burada tanıttığımız eserlerden hakikaten maddi bir şeyimiz yok. Hani bazen buraya gelen kitaplardan paylaşıp alabiliyoruz. Onun haricinde bunu bir hizmet olarak telakki ediyoruz. Lütfen bu eserlere rağbet ediniz ki artık bu sahadaki cehaletimizi güzel bir ilmi hale çevirelim efendim.
Eyvallah. Efendim kitaplarımız bunlar H yayınlarından. Bunları da arz etmiş olalım. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olana değin. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler.